Ayrım 30. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 367. Konu açılmışken Adnan Erzi'den bahsedelim biraz. Sizin aranız açılmıştı 27 Mayıs döneminde. Evet, evvelce anlattım. DTCF'de doçentti ben oradayken. Adnan Erzi İstanbul Üniversitesi'nden mezun. Babası Süleymaniye Camii İmamı Sadık Efendi'ydi. Yahut orada dini bir vazifesi vardı. Babasından bir miktar Arapça, Farsça öğrenmiş. İsmail Uzun Çarşılı'ya yardım ederdi. Yazmalara bakar, onun için notlar alırdı. Bunun karşılığında da TTK'dan bir maaş bağlanmıştı kendisine. Yani İslam kültürü ve dilleri üzerinde babadan gelme bir sermayesi vardı. Onu DTCF'de evvela kütüphane müdürü yaptılar. Sonra Yeni Çağ Bölüm Başkanı Bekir Sıtkı Baykal onu asistan olarak yanına aldı. Sonra da doçent yaptı. Doçent yaptı derken katkı ile mi oldu? Yeterli değil miydi? Yok, hak etti. Onun Yazıcızade Ali, Selçuklu ve Beylikler tarihi kaynakları üzerinde araştırmaları ve keşifleri önemlidir. Hala basılmamıştır. Sonra İbni Bibi'nin metninin basılmasından büyük hizmeti oldu. Yetenekli bir uzmandı. Erzi 1960'ta Milli Komite'nin jurnalcısı durumuna geldi. Ben profesördüm. Hanım doçentliğini veriyordu. Komite hanımı 147'ler arasına koydu. Sonra Adnan'ı bakan yaptılar. Bakan olarak emniyette yakın ilişkileri vardı. Polisleri hizmetine aldı. Bir ara insanları polisle tehdit ederdi. 27 Mayıs komitesi dağıldıktan sonra da bu davranışları devam etti. Adnan değişik bir insandı. Bakan olduktan sonra şahsiyeti değişti. Her şeyi yaparım havasına girdi. Bir aralık kumarhane açtı. Mercedes arabalar aldı. Sonra iflas etti. Sonra kitap ticareti yaptığını söylediler. Yazık ki alkolikti. Çekmecesinde daima viski olurdu. Gülüyor. İlginç bir bilim adamıymış. Bilim adamlığı pek kalmadı. İlk gençliğinde yaptığı buluşlarla kaldı. Bir de Farsçası iyi olduğu için piyasada isim yapmış insanların cehaletini üzerine vururdu. Mesela bir toplantıdasınız, bir profesör olarak bir tarihi yazma üzerine konuşuyorsunuz. Birdenbire atılır, siz şu yazmayı gördünüz mü der. Aslında öyle bir şey yok. Birdenbire şaşırırsınız, görmediniz tabii. Olmayan bir şeyi göremezsiniz. Allah taksiratını affetsin. Kumara düşkün olarak hayata veda etti. Kütüphaneci Ümit Hanım'la evlendi. İki kızı oldu. Konu değiştirelim. İslam Arap dünyasına girmişken Türk-Arap ilişkilerini inceleme vakfı kurucu üyeliğini sormak istiyorum. Nasıl oldu bu? Dışişleri Bakanlığı İslam dünyasıyla bir ilişki kurmak için bir araştırma merkezinin kurulmasına karar verdi ve bu görevi o zaman hem büyükelçi hem de tarihçi olan İsmail Soysal'a havale etti. O da beni davet etti. Sonra bu merkeze Balkan tetkikleri katıldı. İsmail Bey'in TTK'da Fransız-Türk münasebetleri üzerine önemli bir kitabı vardır. İsmail Bey dışişleri arşivini teşkilatlandırmaya çalıştı. Büyükelçilerden böyle kıymetli insanlar çıkıyor. Arap dünyası ile ilişkimiz çok önemlidir. Arap dünyası bizi hakkıyla benimsemez. Hatay'ı daima Arap dünyasının parçası sayarlar. Laik devlet sistemiyle Türkiye onların nazarında adeta geleneksel İslam'a karşı görülür. Öbür taraftan da İslam konferansına yüz yüzeyiz. Profesör E. İhsanoğlu'nun İslam konferansının genel sekreteri seçilmesinin bu ilişkilerde bir dönüm noktası olması beklenir. Evvelce de işaret ettim. Şu bir gerçektir ki her Arap her şeyhten önce Arap milliyetçisidir. Bunu gereğince takdir edemiyoruz. Biliyorsunuz Arap dünyası ile yakın kültür ve tarih ilişkileri için bir kültür merkezi var. Profesör Ekmelettin İhsanoğlu'nun uzun süre yönettiği Ircıca dediğimiz merkez. International Relations of Islamic Research Center for Islamic History, Art and Culture, Yıldız Sarayı'nın içinde İslam dünyası ile ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor. İslam sanat tarih tetkikleri yapılır orada. Profesör Ekmelettin İhsanoğlu'nun babası Atatürk zamanında Mısır'a gidip orada El Eser'de profesör olmuş. Kıymetli bir İslam alimi, Yozgatlıdır. Ekmelettin de orada üniversiteyi bitirmiş. Arapçası mükemmel, İngilizcesi var. Ircıca'yı bir takım baskılara rağmen yürüttü. Bir aralık Suudi Arabistan ile işbirliği yapıyor diye basında hücumlar oldu. Ircıca'nın kuruluş kararı 1978'de alındı. 1981'de faaliyete geçti. İhsanoğlu, Profesör Emin Bilgiç'in damadıdır. O zaman kurulduğunu bilmiyordum. Evet, o zaman kuruldu. İlk başkan Profesör Doğan Kuban. Sonra başkanlığa gelen Ekmelettin, ilim tarihi üzerinde ihtisas sahibi. İstanbul Üniversitesi'nde ilk bilim tarihi kürsüsünü kurdu ve bugün Uluslararası Dünya Bilim Tarihi Merkezi'nin başına seçilmiştir. Ekmelettin, Türkiye'yi kültür temelinde İslam dünyasıyla bir araya getiriyor. Kendisi köktenci İslam'a yer vermeyen aydın bir insandır. Bence Ircica çok önemli bir görevi yerine getirmektir. Ircica'da önemli bir kütüphane kuruldu. Konferans ve ilmi toplantılarla gerçekten önemli bir merkez oldu. Çok taraflı olmak lazım bu karışık dünyada. İslam dünyasına sırt çevirmek akılsızlıktır bence. Ircica'dan 1986 yılında bir ödül aldınız, değil mi? Evet, Osmanlı tarihine hizmetlerim dolayısıyla bir ödül verdiler, sağ olsunlar. Ekmelettin ile yakınlığımız var. Osmanlı Uygarlığı kitabında ilim faslını o yazmıştır. Ekmelettin Bey bana Arapça bir ünvan yakıştırmış. Şeyhül Müverrihin. Ne demek hocam? Tarihçilerin başı. En saygın adamı anlamında. Tarikat şeyhi değil tabi. Gülüyor. Bana hitap ederken öyle yazar. Çok hoş. Bu arada 80'li yıllarda American Academy of Arts and Science'da Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi'ne seçildiniz. Evet, 1983'te emeklilikten 3 sene önce bir mektup aldım. Akademiye seçildiniz, tebrik ederiz diye. Tarih bölümü başkanı Profesör Akira Irie ile yürüyerek eve dönüyorduk. Fevkalade bir şey diyerek durdu, beni kutladı. Tarih bölümünde 40 kişiydik. O zamana kadar yüksek prestiji olan bu akademiye seçilen yalnızca Profesör William McNeill. Akademiye bütün dünyadan en seçkin alimleri inceleyerek seçiyorlar. Çok önemli bir ödül. Siz önemsemediniz mi? Ben önemini bilmiyordum. Bir Türk olarak gurur duymaktayım. Aynı şey 1995'te Bilkent'teyken oldu. The British Academy'den 1995'te bir mektup aldım. Bu akademiye yabancı üyeler arasında seçilmişim. 1986'da emekli oldunuz. Adet üzere emekli olan profesörlere tören yapılıyor sanırım. Sizin için de yapılmış olmalı. Nasıl bir törendi? Üniversitenin başkanı tanınmış bir Rönesans tarihçisi olan Profesör Hannah Grady. ABD Cumhurbaşkanı'ndan bir takdirname almıştı tam o sırada. Emekli olduğumda President Hannah Gray çok nazik bir teşekkür ve iyi dilek mektubu gönderdi. Tarih bölümü bir ziyafet verdi. Karşılıklı nutuklar söylendi. Bu merasim normal her emekli olan hocaya yapılır. Fakat beni ayrılırken en çok duygulandıran öğrencilerimin Farewell'i, Allah'a ısmarladık partisi oldu. The Roast Lamb, kuzu kızartması partisi düzenlemişler. Güzel bir kutlama oldu. Tuhaf hisler içinde olmalısınız. Tabii, beklenen bir şeydi. Pek öyle ağlamadım. Gülüyor. Emekli olduktan sonra çalışmalarıma devam ediyorum. Harvard'dan ve Princeton Üniversitesi'nden davet aldım. İstesem görevli Amerika'da kalabilirdim. Halen Princeton Üniversitesi'nin Orta Doğu Tetkiklerinden sorumlu konseyin Advisory Committee'nin üyesiyim. Harvard'da 1992-93 kışında bir sömestr ders verdim. Kenara çekilme söz konusu değildi. Partide dans ettiniz mi? Sever misiniz dans etmeyi? Severim dans etmeyi. Hatırlamıyorum partide dans edip etmediğimi. Hangi dansları seversiniz? Tango, vals, en kolayı foxtrot, cha-cha-cha, hepsini yapmaya çabalarım. Gülüyor. Rock'n'roll yapar mısınız? İşte rock'n'roll, cha-cha-cha. Cha-cha-cha ayrı hocam, rock'n'roll daha hızlı, dönüyorsunuz filan. Tabii halk dansıdır, eskidir. Benimki tabii uydurma, gördüğüm şeyleri yapıyorum. Gülüyor. Gençliğimi ispat etmek için bir gösteri. Gençliğinizde dans eder miydiniz? Gençliğimde hanımla tango, foxtrot yapardık tabii. Tango kolay değildir, yapıyordunuz demek. Yok, kolay. Vals de dediğim gibi bir dans. Dans tekniklerini biliyorsunuz o zaman. Tabii modern bir insanım ben. Gülüyor. Cosimo de Medici, büyük Rönesans adamı, Eflatun'un felsefesi için Floransa'da Accademia Platonica'yı kurmuştur. Atina Eflatun Akademisi'ni İsa'dan sonra 552'de Justinian kapatmıştı. Cosimo, Latin şair Terentius'tan naklen şöyle demiş: "Ben insanım, insana ait hiçbir şey yabancı değildir. Benim hayat felsefemi bu söz özetler." Çok güzel bir sözmüş. Sizden duydum ilk. Her ayrılan hocaya böyle kutlama yapmazlar değil mi? Sevilen bir hocaydınız demek ki. Tabii öğrencilerin düşünmüş olmasının anlamı başka. Sonra 1989'du galiba. Harvard Üniversitesi'ndeki Türkoloji Bölümü Başkanı Şinasi Tekin'in girişimiyle Harvard Üniversitesi yayınlarından benim için bir armağan kitap hazırlamışlar. Princeton'da bir sempozyum münasebetiyle takdim ettiler. Bernard Lewis'in elinden aldım. Türkiye'den çok tanınmış dostlar, bu arada Orhan Şahik Gökyay vardı. Şinasi'nin Kadir Şinaslığını hiç unutmam. Bu sene rahmetlik oldu. Büyük kayıp. Evet hocam, Şinasi Tekin'in Ayvalık'taki Osmanlı Enstitüsü'ne gittiniz mi hiç? Kuruluşunda katkım vardır. Uludağ Üniversitesi'nde destekleyin diye yazdım. Fakat sonra araları açıldı. Uludağ Üniversitesi ile. Şinasi biliyorsunuz Cunda Adası'nda bir bina almış fakat dışarıdan gelen bir kuruluş olarak Türk Devleti'nin kanunlarına göre bir yerli üniversiteyle işbirliği yapması gerekiyordu. Uludağ Üniversitesi bu enstitünün birçok masraflarını karşıladı. Çok hayırlı bir girişim. Şinasi ile eski dostluğumuz vardı. Amerika'da Türk tarihi ve kültürü için yaptığı çok önemli faaliyetlerden biri. Türk tarih, edebiyat ve dil kaynaklarını Sources of Oriental Languages and Literatures isimli bir seride toplayıp yayınlamasıdır. Hiç yayınlanmamış eserlerin değil mi? Yayınlanmamış yazma eserler. Mesela Türklerin Rumeli destanı Saltukname. Sarı Saltuk 1260'larda 40 Türkmen obasıyla Rumeli'ye geçip Babadağ kasabasını kuran şeyh orayı İslamlaştırdı. Onun destanındır Saltukname. Ayrıca Journal of Turkish Studies diye bir dergi tesis etti. Bana verdikleri armağan bu derginin 10. ve 11. cildidir. O dergi ve kaynak yayınları Türk kültür tarihine büyük bir katkıdır. Bunu birçok yabancı bilim adamı da ifade etmiştir. Dergi Türkiye'de yayınlandı mı? Hayır, satamıyor. 25 bin kitap büyük bir depo ister. Satış için olduğu gibi Eren Yayın Evi'ne verdi. Şinasi Tekin ABD'de bir çiftlik almıştı. Eşi değerli edebiyat tarihçisi Dr. Gönül Harvard'da Türkçe okutur, bir oğulları var. Cambridge'de de üniversiteye 100-150 km ötede böyle bir çiftlik almışlar. Amerika muazzam bir ülke. Böyle imkanlar var. Macar dostum Profesör Halasi Kunda Connecticut'ta büyük bir çiftlik almıştı. Kredi müessesesi çok iyi işliyor orada. Mortgage denilen sistem sanırım. Evet, bir ev ya da arazi buluyorsunuz. Banka size ipotek yaparak kredi veriyor. Alıyorsunuz. Chicago Üniversitesi'nde tanıdığım zengin bir profesör Türkiye'den kendisine şoför getirmişti. Şoför büyük bir bina almış krediyle. Kiraya veriyor orayı, kont gibi yaşıyor. Amerika hala fırsatlar ülkesidir. 1776 bağımsızlık beyannamesinde her insan için Pursuit of Happiness, mutluluğu arama, temel haklar arasında sayılmıştır. Ancak gözü açık olmalı. Siz hiç istediniz mi böyle bir yer almak? Yok yok, bir daire satın almıştım kendime oturmak için. Ondan bu sene kurtuldum. Beladır aslında. Vergisi, idaresi peşinizi bırakmaz. Benim gibi bilimsel araştırmadan başka bir şey düşünmeyenler için değil bu maceralar. Şinasi Tekin'in enstitüsüyle hemen hemen aynı zamanda Osmanlıca öğrenmeye merak sardı insanlar. Tarih Vakfı'nın Osmanlıca kursları bayağı uzun zamandır devam ediyor ve çok kişi gidiyor. Osmanlı ile bir barışma dönemine mi girdik dersiniz? Çok iyi. Şimdi kültür değişmeleri konusu üzerinde konuşmak icap ederse, Türkiye'de kültüre bakışta büyük bir değişim var bugün. Cumhuriyet kurulduğu zaman ben Gazi Mektebi'ndeydim. Yıl 1932. O zaman padişahlar Türk halkının kanlarını uzak diyarlarda heba etmiş müstebitler olarak görülüyordu. Lanet okuluyordu Osmanlı padişahlarına. Siz de lanet okuyarak başladınız. Öyle başladım. 1 Aralık 1960'larda Türk-İslam sentezi moda oldu. Ona karşı aşırı solcular ortaya çıktı. Türk Eşim Partisi, Milli Hareket Partisi Türk-İslam sentezini üstlendi. Daha sonra 1980, 12 Eylül darbesi onların ideolojisini benimsemiştir. Kilit noktalara onlar getirilmiştir. Şimdi Osmanlı ile kendinizi özdeşleştirmek, identification moda. Türk-İslam sentezi üzerine bakınız, Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı, Doğu-Batı 1998. En azından reddetme değil mi? Yoksa benimseme de görüyor musunuz? Yok, benimseme tam manasıyla. Bir kere Osmanlı üzerinde sayısız eser çıkıyor. Hatta Abdülhamid'i iddia terakkiye bütün suçlardan arındırma var. Abdülhamid'in dev portrelerini asıyorlar. Yani genellikle bir Osmanlı romantizmi gündemde. Ayrıca binlerce insan eski yatır, türbeler etrafında her yaz çeşitli vesilelerle dini ayin ve festival benzeri toplantılar yapıyor. Baba Sultan törenleri muhteşem. Baba Sultan kim hocam? Baba Sultan Orhan zamanında yaşamış Geyikli Baba adıyla ünlü kutsal bir derviş. Orta Anadolu'dan Kırşehir havalisinden göçen bir tarikatın mensubu Babai dervişlerinin başında. Bu Babayiler Alperen adıyla gazilerin yanında Osmanlı Devleti'nin doğuşunda çok önemli rol oynadılar. Babayiler aşırı, sonradan Kızılbaşlara mal olan aşırı Şii inançlara sahip, İslam'ın medrese tedrisatına değil tasavvufi felsefeye bağlı dervişlerdi. Baba Sultan onlardan birisi. O zamanki sultanlar onları Tanrı'dan ilham alan, kerametler gösteren evliyalar olarak görüyorlardı. Geyikli Baba bir babayi dervişiydi. Yani Orta Anadolu'da Selçuklu döneminde büyük ayaklanma yapan Türkmenlere mensuptu. Orhan ona ve dervişlerine Uludağ'ın eteğinde zaviyelerini kurmak için sulak bir yeri verdi. Orada Geyikli Baba'nın türbesi etrafında sonradan cami ve tekke yapıldı. Bugün onun türbesi geyik boynuzlarıyla süslenmiş. Geyik niye? Dağlarda geziyor, herhalde geyik yavrularını kendisine alıştırmış. Onlarla geziyor. Ne güzel. Onun için yiyeceğini. Nasıl desem acaba? Hakikaten çok gelişmiş bir Türkçemiz vardı. Kaybettik. Hüdayi Nabit desem anlamayacaksınız. İngilizce kullanmak da istemiyorum. Gülüyor. Baba Sultan kendiliğinden biten ağaçların meyveleriyle besleniyor. Hiçbir sadaka kabul etmiyor. Geyikleriyle Tanrı'nın sevgili kulu olarak dağlarda geziyor. Tipik Orta Asya kamları, şamanları tipinde şaman adetleriyle İslamiyet'i birleştirmiş. Her sene türbesi etrafında Haziran başlarında bir toplantı yapılıyor. Bana da haber verdiler. Geyikli Baba hakkında konuşmamı istediler. Söylediklerine göre 30 bin kişi toplanmış. Aşağıda mutfaklarda kazanlarda pilav ve et pişiyor. Kadınlar ayrı oturmuşlar. Grubun çoğu takkeli. Bu arada bütün parti başkanları da orada. En meşhur Mevlid Hanlar toplanmış. Sesleri fevkalade. 3 Mevlid Han başladı Mevlid'e. Arkasından tekbir getirmeye. Yer gök inliyor. Öyle bir ses. Pavarotti ile beraber söyleyen iki ünlü tenör var ya, aynen onun gibi. Bakıyorum acaba Pavarotti hangisi diye. Gülüyor. Bir Allahu Ekber çekiyorlar 5 dakika. Tüylerini ürperiyor. Bunun gibi yüzlerce toplantı var bugün Türkiye'de. Onlar Baba Sultan'ın kerametlerini okumuşlar. Onları biliyorlar. İşte pamuğun içine ateş koymuş, Aptal Musa'ya göndermiş ve bazıları. Ben tarihi şahsiyetini anlattım. Türkiye çok değişti aslında. Geçmiş Osmanlı kültürü geri geliyor. Sonuç olarak galiba Osmanlı ile barışma dönemindeyiz. Doğru yere oturtulması gerekiyor her şeyin. Tarih yürüyen bir süreçtir. Kökten devrimler bile tam kesinti getiremez. Kültür gibi sürekliliği olan bir şeydir. Osmanlı devrindeki tarikatlardan farklı bir nevi kültür festivali durumuna gelmiştir bugün. Elmalı'da Aptal Musa Bektaşi Tekkesi'ne gittim ve babanın evinde misafir oldum. Aptal Musa başlangıçta babayi dervişlerindendi. Bektaşilik sonraları tüm halk tarikatlarını kendi kucağında toplamıştır. Konuşma yaptım. Tabii onların bilmediği çok şey var. Hoşlarına gitti. Aşk olsun diye beni kutladılar. Cem ayininde bulundum. Gece Ramazan ayında beşer kişilik sofralar kuruldu. Sonra iki kadın, iki erkek karşı karşıya sema, raksa başladı. Hanendeler bir köşede icra-i ahenk ede durmakta. Fuzuli'den Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi hikayeleri okundu, ağlamalar. Dini coşkunluğun, mistisizmin insanları sürükleyen öyle bir gücü vardır ki bir kültür adamı olarak onlardan ders aldım. Eski değerler geliyor. Neden? Aynen Fransa'da olduğu gibi. Fransa'da büyük devrim oluyor. Hristiyan dinini ilga ediyorlar. Robespierre filan akıl dinini öne sürüyorlar. Ama 20-30 sene sonra 1830'da yeni bir anayasa yapılıyor. 10. Charles kral geliyor. Eski Fransa canlanıyor. Sosyolog Eisenstadt ve Ziya Gökalp'in dediği gibi bir toplumun kitlenin kültürü yukarıdan emirle toptan değiştirilemez. Değişik bir döneme gireceğiz yani. Hiç şüphesiz. Dediğiniz gibi yeni işlevsel bir sentez buradan çıkar mı çıkmaz mı belli değil. 1986 yılında koca bir ekol yaratarak pek çok değerli öğrenci yetiştirerek Chicago'dan emekli oldunuz ama 1993 yılında Türkiye'ye döndünüz. 1986-93 arası yaptıklarınızdan söz etsek neler yaptınız? Amerika'da profesörlerin emekliliği 70 yaş ile sınırlandırılmıştır. Ben ayrıldıktan sonra o sınır da kaldırıldı. Artık ölünceye kadar profesör olabilirsiniz. Önceleri sınır 65'ti. Son senemde yeni bir kanun çıktı. 70'e kadar uzattılar ve 5 sene daha kazandım. 1986'da emekli olduğunda Şevki henüz hayattaydı. 1989'da çok önemli bir hadise olmuş. Notlarına bakıyor. ABD'de de devletin bütçesinden sanat ve ilim projeleri için para ayrılan önemli bir kurum vardır. National Endowment of Humanities. Bir fon yaratıyor, araştırma mı yapıyorsunuz? Milli fondur. Buraya her kendine güvenen belli bir konuda proje sunar. Araştırma yapmak istiyorum diye başvurur. Sıkı şartları vardır. Kabul olursa bir avans alır. Müracaat ettim. 1987-89 arasında bir bağışta bulundular. 15 bin dolar. Neydi projeniz hocam? İstanbul tarihi üzerinde araştırmalar yapacağım. Bu parayı harcayamadım. Bir kısmını iade ettim. Gülüyor. Çok aptallık bendeki. Mesela Macar Halasikun bizdeki arşiv defterleri araştırmaları için 251 bin dolar aldı. Gülüyor. Ve ne yaptı bu parayı? Macaristan'dan genç araştırmacıları çağırarak hepsini harcadı. Gençler arasında Paul Fodor, Geza David var. İyi oldu. Sonradan hepsi seçkin Osmanlı uzmanı oldular. Siz ne yaptınız? Fransa'ya, İngiltere'ye gittim. Yazmalar üzerinde çalıştım. İstanbul üzerine makalelerim çıktı böylece. 1990'lı yıllarda Princeton Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi dersi okutmaya başladınız. Princeton'da 1992'ye kadar, 92'de de Harvard'da bir sömestr ders verdim. Misafir profesördünüz değil mi? Evet. Amerika'da The American Friends of Turkey diye bir dernek vardır. Bizim iş adamlarıyla Amerika'da yerleşmiş Türkler ve Amerikan iş adamlarını bir araya getirerek iş hayatına ve kültürel yaklaşıma hizmet etmek ister. Her sene Washington'da bir toplantı yapılır. Ödül verecekleri zat konuşma yapar. 1990 baharında 20 Nisan'da bir konuşma yapmak için beni davet ettiler. Ödül mü aldınız? Başkanın yazdığı yazıda danışma konseyine üye seçildiğim kaydedilmiş. Bu komitede 14 tane seçkin Amerikan büyükelçisi ve kongre üyesi var. Bana o senenin ödülünü verdiler. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın baş danışmanlarından birisi olan Mr. Pearl benim masamdaydı. Üst düzey askerler vardı. Konuşmamda dedim ki Amerika Rusya'nın mahkumu milletlerle bilhassa Türkistan milletleriyle ilgilensin. Bu sizin Sovyetlere karşı mücadelenizde nükleer silahlarınızdan çok daha etkili olur. O tarihte daha Sovyetler parçalanmamıştı. Türkistanlılar varmış toplantıda. Gelip beni kucakladılar. Bu surette galiba politikaya da adım atmış oluyordum. Emekli olduktan sonra Chicago'dan Atina'ya doktora almak için gitmiştiniz. Doğru. 1987'de Atina Üniversitesi'nden Fahri Doktorluk aldım. Amerika'dayken bir telefon geldi. Hanım da sağ. Hanımın ölümü 1 Nisan 1989. Size doktora vermek için Senato bir karar aldı. Kabul eder misiniz diyorlardı telefonda. Böyle bir teklifin Atina'dan gelmiş olması beni çok sevindirdi. Doktor Honoris Causa, Atina Üniversitesi'nin 150. yıl dönümünde 4 kişiye verilecek. Birisi eski Yunan arkeolojisinde tanınmış Oxford profesörü Sir Ronald Sim. İki de Yunanlı yaşlı bilim adamı var. Gözlerim yaşardı Yunanlardan böyle bir teklif gelince. O zamana kadar Türkiye'den ve dışarıdan bazı fahri doktorluklar almıştım. Fakat bunun başka bir anlamı var. Atina'ya gittiğim zaman bu dört bilim adamıyla tanıştım. Görkemli bir merasim oldu. Cübbeleri giyiyoruz. Üniversitenin başkanı bir konuşma yapıyor. Fahri doktorayı neden hak ettiğimizi anlatıyor. Yunanistan'ın böyle bir jest yapması Türkiye'de de yankı buldu. Atina'ya daha önce gitmiştiniz değil mi? AIESEE Balkan toplantıları nedeniyle birkaç kez gittim. 2002'de Bakan Papandreou başkanlığında Mikonos adasında Akdeniz kültürleri üzerinde bir toplantı vardı. Dışişlerimizden bir heyette gittim ve konferans bittikten sonra 5 günlük bir tur attım. Nereye doğru gezdiniz? Turla Korint Boğazı'ndan geçiyorsunuz. Ondan sonra Epidoros ve sonra Patras'ta denizi geçiyorsunuz. Oradan Orta Yunanistan'da Metaora diye bir yer var. Kayalıklar üzerinde belki 40-50 manastır yapmışlar. Tura katılanlar arasında çeşitli milletten insanlar vardı. Rehber bir kadındı. İlginçtir. Orada Yunan halkının bizim halkımızla ne düşündüğüne ve nasıl propaganda yaptıklarına tanık oldum. Her gittiğimiz yerde tabii ki Türk devrinden bahsediyor. Yunan çocuklarına öğretilen Yunan tarihini bu rehber hanımdan öğrendim. Türk devrine Türkokratya deniyor. Propagandasını şöyle yapıyor yabancılara. Türkokratya nasılmış onlara göre? Şöyle. Türkler geldiği zaman Yunan milleti dağlara çekildi. Türkler kalan köyleri esir etmiş. Fakat kahraman Yunanlılar, yani dağlara çekilenler, mücadeleyi devam ettirmiş. Hiçbir zaman teslim olmamışlar ve zamanı gelince 19. yüzyılda dağlardan inip Türkleri katletmişler. Her gittiğimiz yerde Türkleri burada yendik, şurada yendik diye yerleşmiş resmi tarihi turistlere aktarıyor. Siz hep sustunuz mu? Türk olduğumu sakladım. Soruyor hangi millettensiniz diye. Sonra söylerim diye atlatıyorum. İçini serbestçe döksün diye. Hikayenin aslı nasıl? Osmanlı tahrir defterlerinden biliyoruz. Gittikleri yerlerde köylüyü Osmanlı himaye ediyor. Osmanlı devrinde Atina'da nüfusun %80'i Rum, %20'si Müslümandı. Bunu tabii orada söylemiyorum. Öğrenmek için dinliyorum. Nasıl sustunuz? Bayağı zor olmuştur. Sonra anladılar Türk olduğumu. Rum asıllı Amerikalı bir aile vardı. Onlar mütemadiyen siz neredensiniz diye soruyorlar. İngilizcemden anladılar ki ben yerli Amerikalı değilim. Tuhaf bir durum oldu. Ne dediniz siz? Chicago'dayım diyorum. Mesleğinizi ne yaptığınızı sormuyorlar mı? Orta Doğu profesörüyüm dedim. Türk olduğumu öğrendiler tabii sonra. Hiçbir reaksiyon olmadı. Turlarda insanlar ahbap oluyor biliyorsunuz. Bir kere daha gidip Kuzey Yunanistan'ı gezmek istiyorum. Tarihçi olduğum için bu yerlerin mesela Argos'un ne kadar önemli olduğunu orada görerek anladım. Muazzam bir ova, çok verimli. Venedikliler oraya yerleşip kontrol altına almış. Yıldırım Beyazıt'ın Venedikliler ile savaşı bu yüzden çıkıyor. Argos'u yerli halk, Rumlar, Osmanlılara teslim ediyor. Çünkü Katolik Venediklileri sevmiyorlar. Tarihçi coğrafyayı görmeli. Argos zengin bir ova. Orayı görerek daha iyi anlıyor insan. Selanik'te bulundum fakat Batı Trakya'yı görmek istiyorum. Görmediniz mi? Hayır, oralar Osmanlı devrinde tamamen Türkleştirmiştir. Lozan'dan sonra orayı da kurtarmalıydık. Çünkü halk Türk. Bunun gibi Bulgaristan'da Meriç valisi tamamen Türktü. Bulgarlar 1885'te ve 1912 Balkan Harbi'nden sonra oraların halkını sürgüne zorladı. Ben Aksaray'daki evimizde muhacirleri misafir ettiğimizi hatırlıyorum. Balkan göçleri korkunç bir katliamdır. Avrupa bunu adeta teşvik etmiştir. 1876'da ilk Bulgar ayaklanmalarında Müslümanlarla, özellikle yeni yerleştirilmiş Çerkezlerle Bulgarlar boğazlaştılar. Balkanlarda 19. yüzyılın sonunda 4 milyon Müslüman vardı. Şimdi 4 misli artmış olsa bugün en az 15 milyon Müslüman olması lazımdı. Bugün Bulgaristan'da 800 bin Türk kalmıştır. Türklere karşı Avrupa daima Haçlı geleneğini benimsemekten geri kalmamıştır. Türkleri Avrupa'dan atmak Avrupalının şuur altında yerleşmiş bir bağnazlıktır. Şimdi de AB görüşmelerinde göreceğiz. Geçmişten gelen Haçlı geleneği devam ediyor yani. Halbuki Osmanlı sizin de anlattığınız gibi halkın dinini, kültürünü serbest bırakmış. Osmanlı'nın nasıl müsamahalı bir idare getirdiğine dair bir şey söyleyeyim. Bugün Sırp, Bulgar, Yunan, Roman devleti var. Eğer Osmanlılar onları 19. yüzyılda Hristiyan ülkelerde gördüğümüz gibi soykırıma tabi tutsalardı, bu halklar 19. yüzyılda ortaya çıkıp kendi devletlerini kuramazlardı. Osmanlı bir Türkleştirme, İslamlaştırma politikası gütmedi. Küçücük bir alanda bir sürü devletin ortaya çıkması bunun delili diyorsunuz. 19. yüzyılda tekrar kendi devletlerini kurdular. Başka bir misal, İspanya'da Müslüman devleti Emeviler vardı. Müslümanlar Haçlı Seferi sonunda Granada'ya sığındılar. Orayı da aldıktan sonra tüm Müslümanları memleketi terk etmeye yahut Hristiyan olmaya zorladılar. Onlar da Kuzey Afrika ve İstanbul'a göçtüler. Osmanlılar Galata'da Arap Camii'nin etrafına bir grup sürgüne yerleştirdiler. Eski adı San Domenico Kilisesi'ydi. Araplar yerleştiği için oraya Arap Camii deniyor bugün. Evliya Çelebi Galata'da Arap şerbetinden, Arap şekerlemelerinden bahseder. Bir tek Müslüman kalmamıştır İspanya'da. Ama 19. yüzyılda Rumeli'de Hristiyan milletler kendi devletlerini kurmuşlardır. 30. ayrımın sonu. Sayfa 383.